Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek. 27. ayrım. Emin Çölaşan'ın ön sözü. Emekli olduk ve sivil hayata atıldık. Atılmadık da kendimizi sivil hayatın içinde bulduk. Uyku tutmuyor. Düşünceler almış çoktan bizi, ne yaptığımız belli, ne yapacağımız belli. Şemdinli kahramanları aklımda. Alanda 18 şehit, Aktütü'nde 22 şehit, Derecik'te 33 şehit. Almış beni götürüyor bir bilinmeze ama kimsenin haberi yok. Ketina'yı da çoğumuz bilmez. Eşek kapısı ise hepimize yabancıdır. Ama ben hala oralardayım. Çektiğimiz acılardan kimsenin haberi yok. Sanki hiç yaşamamışız gibi. Zoruma gidiyor ama bu anlatamıyorum. Karar verdim yazmaya. Her şeyi, yaşadığımız her şeyi. Bir yazmaya başladım anlatamam. Günde 14 saat bazen az geliyor. Çocuklarım durumumu biliyor, ses çıkarmıyor. Ben yazıyorum. Nihayet acılarımızın bir kısmını da olsa satırlara dökebildik. Satırlara döktük ama sorun şu, sesimizi nasıl duyuracağız sizlere? İçimizde bir acı var, anlatmadan olmaz. Şehitlerimiz var, anmadan olmaz. Yerini bilen bir insanız biz, emekli bir albayız. Emekli bir albayın anıları size nasıl ulaşabilir ki? Düşünüyorum, yazdım ama düşünüyorum sesimiz size nasıl ulaşır diye. Önceden kitap yazmışlığımız yok, yazarlığımız yok. Kitap evi, yayım evi nedir bilmeyiz. Bildiğimiz tek şey sesimizi duyurabilmek. Koltukta oturuyorum ama gücü olmayan bir koltukta. Masanın üzerinde yaklaşık 200 sayfa kadar yaşadıklarımız var. Epey bir süre birbirimize baktık. Bakarken gene ben düşünüyorum. Aklıma Emin Çölaşan geldi. O bizi tanımaz ama biz onu iyi tanırız. Yıllardır iktidar sahiplerine kulluk etmeden, yolsuzlukların üzerine giden, gerçekleri söylemekten korkmayan bir kalemşör olduğunu da biliyoruz. Fazla düşünmeden çalıştığı gazeteyi aradım. Sekreteri çıktı. Görüşmek istediğimi söyledim, ileteceğini söyledi ama kimse aramadı. Gene koltukta oturuyorum ve yazdığım sayfalara bakıyorum. Bir elektronik posta attım Sayın Çölaşan'a. Bir kitap yazdığımı söyledim, bir ön söz yazmasını arzu ettiğimi söyledim, cevap gelmedi. Gene sekreterini aradım, çok meşgul olduğunu söyledi. Nihayet bir telefon geldi. Karşımdaki Emin Çölaşan'dı. İnanın heyecanlandım. Maksadımı anlatmaya çalıştım, meşgul olduğunu söyledi, yazamayacağını söyledi, kırıldım, telefon kapandı. Koltuğa tekrar oturdum ve düşünmeye başladım. Çarem yoktu ve ben size sesimi duyurabilmeliydim. Tekrar sekreterini aradım. Israrım karşısında yazılarınızı adresine gönderiniz dedi ve adresi verdi. Tereddüt etmeden yazdım. Çünkü yazdıklarımızı yaşamıştım. Sayın Emin Çölaşan, size güvenen milyonlar var. Bu kitabı okuyunuz. Okuduktan sonra ön söz yazmaya gerek duymuyorsanız yırtıp atınız saygılarımla. Kargoya verip gönderdim. Ertesi sabah aradı beni Sayın Çölaşan. Ve okudum albayım. Gerçekten muhteşem. Ön sözünü yazdım. Şuradan alın ve kitabınızı şu kütüphanede yayınlayacaklar dedi. Dediklerinin hepsi doğru çıktı. Ön söz yazıldı Şemdinli için. Yayın evi haberdardı, irtibat kurdular ve ben size nihayet Şemdinli ile ulaştım. Sayın Çölaşan'ın belki hayatımdaki en önemli yeri budur. Bizi size ulaştırdı. Bu şu demek, siz bizi duydunuz, neler yaşadığımızı öğrendiniz ve bize inandınız. Aradan aylar geçti. Size ulaştırmak istediğimiz olayları ve yaşadıklarımızı bir haftada on binler öğrendi ve bizi tanıdı. On binler yazdı, on binler aradı. Ve biz anladık ki boşuna sevmemişiz bu vatanı ve boşuna ölmemişiz bu bayrak için. Belki bu arada sanırım bir hata yaptık. Sandık ki Çöleşan bizi izliyor. Nasıl izlesin ki? Milyonlar var sesini duyurmak isteyen. Yeniden Sayın Çöleşan'ı aradık ama gerçekten meşguldü. Dedim ya, sandık Çöleşan sadece bizim sesimizdi. Anlayamadık o zamanlar. O sadece bizim değil, milyonlarca Türk'ün sesiydi. Sağ olsun. Her şey için sağ olsun. Belki haberi bile yok ama bugünkü medyanın reklam uğruna körleşmesine atıldığı şeylere Sayın Çöleşan asla itibar etmedi. Anladım ki onun doğru bildiği bir yol vardı ve o bu yolda her türlü engele rağmen yürüyordu. Onu seviyoruz ve her daim destekliyoruz. Allah yolunu açık etsin. Sayın Demirel'e verilen rapor. Demiştim ya size, bazen içinizdeki sessiz çığlığı duyurabilmek için sınırı aşmak gerekiyormuş. Ben bu sınırı Şemdinli'de aştım ama sizlere ulaşmak biraz zaman aldı. İşin iyi yanı, zaman hep lehimize çalıştı. Geçtikçe sesimiz daha çok duyulur oldu. İçimizdeki sessiz çığlık kitap sayfalarından çıkıp televizyon kanallarında haber oldu. İlk olarak İzmir Sky TV yayın müdürü Kemal Bey aradı. Eski bir askerdi. Bizi canlı yayına davet etti. Tereddütsüz kabul edip yola çıktık. Bu yol uzun süre bitmedi ve bir gün karşımızda ve de canlı yayında Kanal B televizyonu genel müdürü Sayın Nahit Duru'yu bulduk. Sonra da gerçekleri haber yapmaktan çekinmeyen Gürbüz Evren Bey'i. Ne demiştik ki o zamanlar, dinleyenler iyi bilir. Satır başlarıyla şöyle: AB'ye uyum denilerek polis ve jandarmanın yetkileri alınmış, meydan teröristlere ve irticaya bırakılmıştır. İmralı'da yatan katil PKK'yı buradan yönetmektedir. PKK mali kaynağını sınırlarımızdan yapılan kaçakçılık ve Avrupa'daki gurbetçilerimizin ekmek parası üzerinden sağlamaktadır. Bu dün de aynıydı, bugün de aynıdır. Yokluktan Türkçe öğrenememiş vatandaşlarımıza AB'ye uyum denerek Kürtçe öğretmeye kalkmanın anlamı nedir? Terör nedeniyle batıya göç etmek zorunda kalan 1 milyondan fazla vatandaşımız kaderine terk edilmiş PKK'nın militan kaynağı haline gelmiştir. PKK'nın siyasi kanadı olan HADEP, Bukelemun gibi ad değiştirerek DEHAP olmuş, HEP olmuş, DEP olmuş, şimdilerde de DTP olmuştur. PKK'nın siyasi taleplerini yasal platforma savunmaktadır. Hangi anayasal bir düzen arkasında silahlı bir terör örgütü olan siyasi partinin yaşamasına izin verir? Türkiye kağıt üzerinde bölünmeyecek, fiili durum bölünmeyi sağlayacaktır. Doğu'da devlet otoritesi kalmamıştır. Türkiye kağıt üzerinde laik kalacak ama fiili durum irticayı yaratacaktır. Türbanlı olmayanlar işe alınmayacak, sokaklarda bile gezemez hale gelecek. O zaman siz anayasayı okuyup Türkiye laiktir diyeceksiniz ama laik olmayacaksınız. Hedef artık Türkiye değildir. Hedef Türk'tür. Türk'ün varlığıdır. Türk milletidir. Türkiye yerinde kalır ama Türk nerede olur? İşte bu sözleri Kanal B'de Sayın Gürbüz Evren'in karşısında ve Kundakçı Paşa'nın yanında söyledikten 24 saat bile geçmemişteki bir telefon aldım. Erdal Sarızeybek Bey'le mi görüşüyorum? Evet efendim. Bir saniye ayrılmayın. 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel sizinle görüşecekler. Şaşırdım, heyecanlandım ve de meraklandım. Acaba beni niye aramıştı? Albayım, ben Süleyman Demirel. Sizi tebrik etmek için aramıştım. Dün akşamki konuşmanızı dinledim. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten de çok önemli konulara değindiniz. İleri sürdüğünüz fikirleri çok güçlü kanıtlarla desteklediniz. Görüşlerinizin hepsine katılıyorum. Sizi tebrik ederim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Garip bir duygu bu. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından aranmak, tebrik edilmek, heyecan veren garip bir duygu. Hoşumuza gitmedi desem yalan olur. Bir iki gün sonra nezaket gereği randevu istedim ve Güneş Sokak'taki o ünlü konuta gittim. Yaşı başını alıp gitse de dinç görünüyordu. Yanında eski bakanlar vardı. Her konuşmaya katılıyor ve fikirlerini ifade ediyordu. Tekrar tebrik etti beni ve yanındakilere tanıştırdı. İnanın içinde bulunduğum ortamı unutarak tekrar anlatmaya başladım Sayın Demirel'e. PKK'nın nasıl kaçakçılık yaptığını, göçle gelen vatandaşlarımızı nasıl kandırdığını, geçici köy korucularının neredeyse yalnızlığa itildiklerini, PKK'nın bunlarla anlaşma çareleri aradığını ve silah bırakmaya, ikna etmeye çalıştıklarını tek tek aralıksız ve neredeyse nefes bile almadan anlattım. Sözümü kesmeden dinledi beni, nezaketi elden hiç bırakmadan. Evladım dedi, bunları siz üst makamlara rapor ettiniz mi? Evet Sayın Cumhurbaşkanım, PKK'nın İran sınırında sözde gümrük aldığı noktalar bilinmektedir. Avrupa'da gurbetçilerimizden haraç topladıkları da bilinmektedir. İmralı'da yatan katilin örgütü idare ettiği, DTP'nin kanunsuz gösteri ve toplantılarına göz yumulduğu, anında müdahale edilmediği de bilinmektedir. Son çıkarılan ceza muhakemesi kanunu ile polis ve jandarmanın yetkileri alınmış, görev yapmaya çalışan personel soruşturma geçirir hale gelmiştir. Avrupa'da böyle bir kanun yoktur. Evladım, sen bana bir rapor yaz. Eski de olsa ben cumhurbaşkanıyım. Hükümete alınması gereken tedbirlerle ilgili yazı yazarım. Gerekirse kamuoyuna açıklarım dedi. Nedense bir güven geldi içime. Sandım herhalde PKK bitecek. Halkımız yıllardır beklediği huzur ve mutluluğa kavuşacak. Bu umutla ayrıldım. Güneş Sokak'taki o ünlü konuttan. Sonra ne mi oldu? Hesaplaşma isimli kitabımda yazdığım tüm hususları kağıda döktüm, Sayın Demirel'e sundum. Zaten bu raporun gizlisi saklısı yok. Kitapta hepsi yazılı. Bizim yazdıklarımızı herkes bilmiyor mu? Televizyonlarda söylediklerimizi herkes duymadı mı? PKK ile mücadele edildiği yok. O yaşıyor hem de aramızda. Yarın Gazi Paşa'nın meclisinde görürseniz şaşırmayın ve söylemedi demeyin. Şimdi Sayın Demirel'de bu rapor. Bakalım ne olacak? Birlikte izleyelim ve görelim. Kan uykusu kurtlar sofrasında. Emin Çölaşan sesimizi duymuştu, mutluydum. Ama ben ne Emin Çölaşan'ın gücünün ne de medyanın gücünün farkında değildim. 14 Nisan 2006 günü Sayın Çölaşan köşesinde bizleri yazdığı gün, bugün bile anlatmakta zorluk çektiğim olaylara şahit oldum ben. Anlattığım gibi size, önce bizi ısrarla İzmir Sky TV'den Kemal Bey aradı, kendileri emekli askermiş. Kolay oldu anlaşmamız. Bizi en kısa zamanda bir canlı yayına davet ediyorlardı. Biz zaten emekliyiz. İş yok, güç yok. Hemen kabul edip yola koyulduk. Üniformayı üzerinden yeni çıkarmış bir albay için ilk canlı yayındı. Heyecanla gittik, programa çıktık, yaşadığımız gerçekleri anlattık da anlattık. Hemen ertesi gün Sayın Hulki Cevizoğlu'nun sekreteri aradı. Ceviz kabuğu programına davet edildiğim bildirildi. Tüm bu davetlerde inanın şaşkın değil, düşünceliydim. Tek soru vardı aklımda. Biz ne söyleyelim de yaşadıklarımızı halkımız bilsin, tehdidin dışta değil, içte olduğunu bilsin. İnanın, aklımızdaki tek düşünce buydu. Bu düşüncelerle Ceviz Kabuğu programına çıktık. Ben sanıyorum Sayın Cevizoğlu'yla teke tek konuşacağız. Ama bir baktım yanımda bir profesör. Önünde bir sürü notlar. Bizde bir şey yok. Sadece bir defter not tutmak için. Gene ben sanıyorum Şemdinli'de Sınırı Aşmak isimli kitapta geçen olaylardan konuşacağız. Konu değişti. Çeşitli yönlere kaydı. Ben bildiklerimi anlattım. Bilmediğim konularda sustum. Reklam arası verildi. Sayın Cevizoğlu'na kitabım hakkındaki düşüncelerini sordum. İyi dedi. Güzel de ne olacak? Çözümü ne dedi? İşte o an ikinci kitabı, yani hesaplaşmayı yazmaya karar verdim. Sonra gazeteci yazar Saygı Öztürk'le söyleşiler yaptık. Canlı canlı anlattık. Kanal B televizyonunun ilgisi hiç eksilmedi üzerimizden. kitap tanıtım programına katıldık, başka programlarda konuk olduk. Gerçekleri söylemek nedense cesaret veriyordu bize. Belki buradan bir sonuca ulaşılır umuduyla. Vatan Gazetesi, Yeni Çağ, Sabah Hürriyet ve daha birçok gazete bizim size anlattıklarımıza ve yazdıklarımıza geniş yer verdiler. Sayın Alper Uruş, Muharrem Sarıkaya, Aras Perekli, M. Ali Kışlalı köşelerinde haber yaptılar. Şemdinli kitabı bir ayda neredeyse 18 bin okura ulaşmıştı. Sonra SkyTürk Televizyonu yayın müdürü Serdar Akinan aradı. Bir röportaj yapalım dedi. Söylediklerimiz Kan Uykusu belgeselinin bir parçası oldu. Oldu ama eksik bir parça. Neden derseniz biz dedik dağdakiler bir robot, bunları yok etmek için önce yerdekilerin hallolması gerek. Biz dedik bu hükümetin terörle mücadele gibi bir niyeti yok. Bizdeki terör kanunu Avrupa'da yok. Biz dedik Türk'üz ve Türk elinde yaşarız. İran sınırındaki kaçakçılığı anlattık, Avrupa'daki gurbetçilerimizi anlattık, istihbarattaki zafiyeti anlattık, kimine gaflet dedik, kimine ihanet. Ama gelin görün ki sanki biz bunları söylemedik. Hasan Mutluca'nın kahramanlık türkülerini söyledik. Biz o programda bizi yönetenleri hesap vermeye çağırmıştık. Şehit kanı ile siyaset yapılmaz demiştik. Demiştik ama hiçbiri yayınlanmadı. Tuttu Show TV iki bölüm halinde tekrar Kan Uykusu belgeselini yayınladı. Araya Kurtlar Vadisi'nin reklamlarını koydu ve bizi kurtlar sofrasına attılar. Yazık, çok yazık. Biz inanarak konuşmuştuk. Biz güvendik. Biz halkımız gerçekleri öğrensin istedik. Onlarca canın şehadetine tanıklık ettik biz. Bizim gibi insanlar kurtların sofrasına atılır mı hiç? Davet ediyorum sizlerin huzurunda Show TV'yi, Sky TV'yi, Sayın Serdar Akinan'ı. Bizim iki saatlik konuşmamız var ellerinde. Hepsini kesintisiz yayınlamaya davet ediyorum. Şehit kanlarıyla senaryosu yazılmış bu programı halkımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, ülkemiz milli menfaatlerinin tesisi için yaptığınızı iddia ediyorsanız davet ediyoruz sizi. Söylediklerimin hepsini yayınlayınız. Yayınlayınız ki halkımız gerçekleri görsün. Olmaz beyler, olmaz. Şehit kanıyla yazılmış, halkımızın takdirine mahzar olmuş böylesine önemli bir belgesel içinde reklam yayınlanmaz. Seyrederken milyonların ağladığı bir Kan Uykusu belgeseli Kurtlar Vadisi terör dizisinin reklamı için kullanılmaz. Sayın Cevizoğlu'nun sözü hep aklımda. Peki, çare ne diye. O zamanlar aklımızda gene tek şey var. Terör belasının çözümü için çareler bulmak ve size bunları anlatmak. Gece gündüz demeden yazdık. Editör Halim Bey'in büyük desteğini gördük. Yazdık, çizdik, bozduk ama nihayetinde terörle aramızdaki hesabı sorduk. Bu hesap Hesaplaşma isimli kitabı yarattı ve size ulaştı. Size ulaştı ulaşmasın ama nedense medyaya ulaşmadı. Tekrar İzmir'e gittik. Sky TV'den Kemal Bey'e kitabımızı sunduk. Yönetim kurulu ile görüştü, kitabı okudu, heyecanla bizi arayacağını söyledi ama hiç aramadı. Vatan Gazetesi'nden Sayın Alper Uruş'a hesaplaşmayı gönderdik. Haber yapacağını ve okurları bilgilendireceğini söyledi. Dediği gibi haber de yaptı ama bu haber hiç yayınlanmadı. Ardından Sayın Muharrem Sarıkaya, Sayın Mehmet Ali Kışlalı ve de diğerlerine kitap ulaştı ama nedense ilgi görmedi. Milliyet Kitap Ekin'de yayınlandı ama yorumsuz. Sadece tanıtım. Biz sahi hesaplaşmada ne yazmıştık? Sınırlarımız korunamıyor. Teröristler gelip geçiyor. Geçmekle de kalmayıp her kaçak patikasını tutmuş haraç alıyor. Aldığı her para bize mermi olarak geri dönüyor ve bizi şehit ediyor. İran bizim PKK'ya göz yumuyor. Avrupa ve Amerika bir terör örgütüne destek veriyor. Avrupa'daki gurbetçilerimiz savunmasız, haraç alıyor bu teröristler onlardan dedik. Yurt dışındaki diplomatlar bu soruna ilgisiz, çözüm bulamıyor. İmralı halinden memnun. İmralı da örgütü yönetiyor. Bir eli yağda, bir eli bağda. Göçle gelen vatandaşlarımız çaresiz. Neredeyse örgütün arka bahçesi olmuş. Bizi yönetenler AB'ye uyum demiş, polisin jandarmanın yetkilerini almış, meydan teröristlere kalmış. PKK teröristlikten çıkmış, Marx'ı, Lenin'i unutmuş, paranın sıcak yüzünü görmüş ve de sevmiş, artık bir mafya olmuş. Öyle bir mafya ki parası var, siyasi desteği, kol kanatları var, belediye başkanları var, Avrupa'sı var, Amerika'sı var dedik. Nihayetinde bazı siyasilerimizin neredeyse bu mafyayı sevmeye başladığını, gelecek seçimlerde bu mafyanın baskı ve şiddetle elinde tuttuğu oylara talip olabileceğini yazdık. En sonunda dedik ki, hesaplaşma zamanı gelmiştir. Bu hesap Türk'ün varlığını can bilenlerle bu canı almaya kalkışanlar arasında bir hesaptır dedik. Çünkü aramızda binlerce canımızın kanı var. Bu şehitlerin hesabı sorulacaktı. Bu hesap sorulduktan sonra ancak yeni bir sayfa açılacaktı. Sonra siz bizi sordunuz. Siz kimsiniz dediniz. Dedik ya biz sizden biriyiz. Biz demek sevmektir toprağı, bayrağı, insanı. Biz demek ölmek demektir bu uğurda. İşte hesaplaşma buydu. Ama her nedense bu hesap medyamızın hiç hoşuna gitmemişti. Sizce bizim medyamız bu hesaplaşmayı niye sevmemişti ki?